Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinin 53. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. Bu ayet-i kerimeden önce Cenab-ı Hak Hazreti İsa aleyhisselama vermiş olduğu nimetleri saymış. Onun mucize bir şekilde dünyaya gelmesi ve insanlara davetini ulaştırdığı zaman ne gibi mucizelerle onu teyit ettiğini, desteklediğini bize bildirmişti. Aslında Hazreti İsa aleyhisselam ırken İsrailoğullarından yani Yahudi olduğu gibi gönderildiği kavim de İsrailoğulları yani Yahudilerdi. Onlar eskiden beri Hazreti Yakup neslinden gelmekle, atalarının Hazreti İbrahim olduğunu söylemekle iftihar ederler ve Allah Teala'nın kendilerine pek çok peygamber gönderdiğini, Tevrat'ı, Zebur'u indirdiğini söylerlerdi. Bununla övünürlerdi. Gerek Tevrat ve Zebur'da, gerekse peygamberlerin lisanında Cenab-ı Hak kendilerine tekrar bir peygamber geldiğinde ona iman etmelerini, onun söylediklerine itaat etmelerini emretmişti. Bütün insanlığa, özellikle de İsrailoğullarına. Ancak maalesef Allah'ın kitabında, peygamberlerin tebliğinde böyle bir emir bulunmasına rağmen İsrailoğulları her yeni peygamberde ayak sürmüş, hele kendi nefislerine, arzularına ters düşen emir ve yasaklarla karşılaşınca hemen muhalefet cephesine geçmişler. Bildikleri, öğrendikleri, inandıklarını söyledikleri şeyler o peygambere itaat etmeleri gerektiğini bildirse de kendi hevalarına, arzu ve isteklerine boyun eğmişlerdi. Gerek ellerinde kitap bulunan alim, önder mevkiindeki insanlar, gerekse o önderlerinin bir dediklerini iki etmeyen, kuru kuruya onlara tabi olan halk topluluğu, yeni peygamberlere, Allah'ın gönderdiği yeni emir ve yasaklara karşı en kısa zamanda ciddi bir muhalefet göstermişler ve pek çok kez o peygamberlere itaat etmeleri gerekirken onları zor duruma düşürmüşlerdir. Hatta bu muhalefetleri o peygamberlerin canına kast etmeye kadar onları sürüklemiştir. Bu durum Hazreti İsa'da da bundan çok farklı olmamıştır. Daha önce de söylediğimiz gibi annesi Meryem Zekeriya aleyhisselamın yanında yetişmiş ve yine mabetteyken mucizevi bir şekilde Hazreti İsa dünyaya gelmiş. Ardından Hazreti İsa annesinin masumiyetini yine daha beşikteyken konuşarak mucizevi bir şekilde İsrailoğullarına anlatmıştı. Bütün bu mucizeleri gören, Allah'ın kudretini, azametini, o peygamberin sadakatini, emniyetini bizzat müşahede eden insanlardan öncelikle o peygambere tam bir iman ve tereddütsüz bir teslimiyet beklenir. Ancak maalesef bilhassa Hazreti İsa aleyhisselam 30 yaşına gelip nübüvvetle vazifelendirildikten sonra insanlara hem mucizelerini göstermiş hem de bölge bölge civardaki mıntıkaları gezerek insanları Allah'a davet etmişken ona en ciddi muhalefeti gösterenler kendi ırkından daha önce aynı peygamberlere inandığını söyleyen İsrailoğulları olmuştu. Onlar devrin putperest, pagan Roma İmparatorluğu'na Hazreti İsa'yı ve onun sohbetlerini bildirmiş ve onun hakkında durmadan bu adam isyancı, bu adam devleti karıştırmak istiyor, bu adam yalancı, bu adam peygamber olduğunu iddia ediyor vesaire gibi sözlerle 3 yıl boyunca Hazreti İsa'nın ve ona inanan havarilerin peşini bırakmamışlardı. O günkü Roma İmparatorluğu gerek İsrailoğullarından gelen bu kışkırtmalar gerekse Hazreti İsa'nın faaliyetleri hakkında kendi topladıkları bilgiler sebebiyle Hazreti İsa'yı takibe almışlar. Ona inanan, onun etrafında ilk halkayı teşkil eden havarilere karşı amansız bir takip başlatmışlardı. İman büyük bir cendereden, büyük bir imtihandan geçiyordu. İşte bu esnada daha iman kalbine yerleşmemiş kimseler yavaş yavaş dökülmeye başladılar. Hazreti İsa Aleyhisselam da muhatabı olan insanlara geçtiğimiz hafta konuştuğumuz üzere ayet-i kerimede zikredilen şu soruyu sordu. 52. ayet-i kerime mealen şöyleydi. İsa onların inkar edeceklerini sezince Allah'a davet yolunda benim yardımcılarım kim olacak dedi. Demek ki Hazreti İsa'ya inandım diyen insanların bir kısmı büyük bir tereddüt göstermiş. O imanlarındaki sadakatten Hazreti İsa şüphe edince de onlara bu imanında sadakat gösterecek Allah'ın yolunda tebliğde bana yardımcı olacak kimlerdir diye tekrar onlardan bir tasdik alma mecburiyeti hissetmişti. Ayet-i kerimenin devamında havariler Allah yolunda yardımcıların biziz. Biz Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanız dediler. Havarinin kelime anlamı olarak yardımcı olduğunu, bir insanın peygamberin davetine yardım etmek suretiyle Allah'a yardım etmiş sayıldığını geçtiğimiz hafta konuştuk. Yine havarilerin biz Allah'a inandık, iman ettik, bizim Müslüman olduğumuza, bu yola canla başla teslim olduğumuza sen şahit ol diye Hazreti İsa'ya kendi imanlarını arz ettiklerini, onu şahit kıldıklarını da yine konuşmuştuk. Bugün okuyacağımız 53. ayet-i kerimede havarilerin yine ifadesi, cümlesi olarak bir dua metni bizimle paylaşılıyor ve onların bu ifadesi Allah tarafından makbul bulunmuş ki bize de bir dua olarak öğretiliyor. Estaizu billah, bismillah. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne rasûle fektübnâ me'şşâhidîn. Mealen sözlerine şöyle devam ettiler. Rabbimiz, indirdiğin kitaba inandık ve gönderdiğin peygambere uyduk. Artık bizi gerçeğe şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler. Bu iki ayet-i kerimede ısrarla vurgulandığı üzere havariler Allah'ın varlığına ve birliğine inanmışlardır. Yine havariler Hazreti İsa'nın bir ilah olmadığına, onun Allah tarafından gönderilmiş rasullerden, peygamberlerden biri olduğuna da iman etmişler. Gerek Allah'a, gerekse onun peygamberine inandıktan sonra üçüncü bir inanç esası da o peygamberin Allah'tan getirdiğini söylediği şeylere, vahye, kitaba, Allah'ın emir ve yasaklarına inanmaktır. Havariler Bu noktada da hem imanlarını tazelemiş hem de Hazreti İsa'nın huzurunda imanlarına onu şahit kılmış oldular. Şüphesiz Allah'a inanan, onun peygamberine ve onun gönderdiği dine, vahye inanan insan otomatik olarak bunun gereği bütün bunlara tabi olur. Allah'ın varlığına, onun kendisini yönetme hakkına iman eden ve peygamberi Allah'ın elçisi olarak doğruyu gösteren bir rehber olarak gören kimse, o peygamberin ardına düşer, onunla adımlarını, onunla kalbini birleştirir ve rehber olarak onun peşi sıra gitmeyi, her türlü riski birlikte göze almayı kabullenir. İşte böyle bir yolun, böyle çileli bir sıratın, sırat-ı müstakimin pek çok imtihan durağından geçeceği kaçınılmazdır. Bu, daha önceki bütün peygamberlerde böyle olduğu gibi Hazreti İsa ve havarilerinde de böyle olacaktır. Bunların anlatıldığı Peygamber Efendimiz ve ashabı yine Peygamber Efendimiz ve ümmeti Muhammed için de bu aynen böyle gerçekleşecektir. Bu noktada insanların Allah'ın varlığına, onun gönderdiği peygambere ve kitabına şahitlik etmeleri gibi Allah da, peygamberi de, gönderilmiş kitap da, diğer insanlar ve iman edenler de birbirlerinin şahidi olacaklar ve her biri Allah'ın huzurunda bu şehadetlerini tekrar edeceklerdir. Bu manada dünya, insanın kalbinde gizlediği duyguların, düşüncelerin, inanç ve ahlak yapısının meşheri, sergilendiği bir mekanıdır. İnsanlar muhatabının kalbindekinin şahidi olamazlar. Onlar sadece kalıba dökülmüş söze ve fiile yerleşerek somutlaşmış, müşahhas hale gelmiş şeyleri görürler ve buna şahitlik ederler. Ama hayatın öyle kritik anları, öyle önemli dönemeçleri vardır ki orada iman da ortaya çıkar, küfür de. Orada şirk de ortaya çıkar, şüphe ve tereddütler de. İşte Rabbimizin öyle bir kudreti vardır ki her bir insan için öyle bir hayat, öyle bir kader takdir eder ki Yaradan, herkes içindeki bütün duyguları, düşünceleri, iyi veya kötü niyetleri, iman ve küfrü, nifak ve tereddütleri bu imtihan sürecinde teker teker ortaya döker ve herkesin gerçek yüzü amelleriyle ortaya döküldükten sonra bu amellere diğer insanlar da şahit kılındıktan sonra Rabbimiz can emanetini kulundan teslim alır. Bazen insanlar diğer insanların zahirde, dış görünüşte yaptığı hareketlerin şahidi olurlar. Ya Rabbi bu ne güzel kulluk yaptı, Ya Rabbi bu ne gafil bir insandı şeklinde ona hükmü koyabilirler. Ama görünüşte, zahirde iyilik ve kötülük olarak görülen şeylerin hangi niyetle yapıldığını sadece Allah bilir. Melekler bile o insanın niyetini okumaya, kalbinden geçeni bilmeye vakıf değillerdir. Onların Allah izin vermediği müddetçe böyle bir kudretleri yoktur. Dolayısıyla niyetlerin amellerle buluşması ahiret gününde olacak ve herkes amelinin gerçek niyetini orada herkesin göreceği şekilde ortaya koyulmuş görecek. Neticede herkes hangi ameli yapmışsa, hangi niyetle yapmışsa hepsini orada bulacaktır. Rabbimiz böyle bir günde bizi niyeti de rızayı ilahi olan, ameli de salih olan, güzel olan insanlar arasına dahil eylesin. İşte peygamberin ilk döneminde ona iman edip bu imanına sadakat gösteren, açıkça şahitlerden, şehitlerden olan o insanlar daha sonraki halkalarda, daha sonraki dönemlerdeki müminlere farklı bir rüçhaniyetle, farklı bir öne geçmeyle üstünlük kazanmışlardır. Onlar ilk iman edenler, ilk teslim olanlar, o peygambere ilk itaat eden insanlar olarak en büyük çilelerle yüzleşmişler. Fakat daha sonraki iman halkalarının güzel amel, güzel ahlak ve davranışların bereketinden de öncü oldukları için istifade etmişlerdir. Rabbimiz bize bu ilk iman halkasının iman heyecanını nasip etsin. Onlar gibi peygambere, Allah'a, Allah'ın o peygamber vasıtasıyla gönderdiği emir ve yasaklara teslim olmayı bütün gönlümüzle bu emirlere boyun bükmeyi nasip eylesin. Bizi de bu dini yaşayan kulları arasına dahil eylesin ve bizleri de birbirimize şahit kılsın. Dünyada Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberin hak olduğuna, kitabın hakikatleri ifade buyurduğuna şahit olanlar şehit yaşarlar. Allah'ı görüyormuş gibi yaşarlar ve ancak şehit şeklinde yaşayan, şehit olarak yaşayanlar şehit olarak Allah'ın huzuruna kabul buyurulurlar. Rabbimiz bizi de şehitlerden ve şahitlerden kılsın. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam edelim. An Abdillah İbni Ömer radıyallahu anhüme kal. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Len yezâlel mü'minu fî füshatin min dînihi mâ lem yusib demen harama. Ravahül Bukhari. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haram kan dökmediği müddetçe mümin, Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Bu hadis-i şerif, Buhari'nin Diyat babında geçer. Muhterem dinleyicilerim, yeryüzünde affedilmeyecek iki büyük günah vardır. Bunlardan bir tanesi, Allah'a şirk koşmak, diğeri de kul hakkıdır. Allah'a şirk koşmak, ona ortak tanımak yahut Allah'a inkar ederek kafir olmak ve bu şekilde yaşayıp bu şekilde ölmek Allah tarafından affedilmeyecektir. Rabbimiz böyle kullarının iman etmeden öldükleri takdirde ahirette ebediyen cehennemde bulunacaklarını, bu şekilde büyük bir bedel ödeyeceklerini açıkça ve defalarca bildirmiştir. Rabbimizin diğer affetmeyeceği günah da bu dünyada bir insanın başka bir insana veya bir insanın başka bir mahluka verdiği zarardır. Kısaca kul hakkı denilen bu zarar, Allah tarafından kişinin kendi gönül rızasıyla onu affetmesine bağlanmıştır. Yani bir kul başka bir kulun hakkına girmişse, onlar kendi aralarında helalleşmedikleri müddetçe Allah-u Teala o kulun hakkını öbüründen almadan affetmez. O kulun affolmasını mazlum kişinin hakkını helal etmesine bağlamıştır. Dolayısıyla bu dünyada bir kardeşinin hakkına giren kişi onunla dünya şartlarında helalleşmeye çalışmalı. Bunu ahiret gününe, hesaplaşma gününe bırakmamalıdır. Çünkü her ne kadar dünyada mahcubiyet olsa da, dünyevi bir takım bedeller ödemek zorunda kalsa da, dünya fanidir ve insan ölümden önce bu hakları ne kadar azaltırsa, yükü ne kadar az bir şekilde kul hakkıyla Allah'ın huzuruna giderse, başı o kadar dik olur. Bu dünyada kul haklarının belki de en zoru, en ağırı, bir mazlumun, bir masumun canına katletmek, bir Müslüman kanı dökmek, Allah'ın haram kıldığı bir cana el uzatmaktır. Gerçekten Rabbimiz günahları da sevapları da farklı kademelerde sıralamıştır. Günahların büyük olanlarına kebair, büyük günah ismi verilir. Bunların başında da bir insanın başka bir insanın canına kastetmesi, onu katletmesi, öldürmesi gelir. Dolayısıyla hadis-i şerifte buyurulduğu üzere haram kan dökmediği müddetçe mümin Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Yani haram kan döktüğü an artık Allah'ın rahmetinden ümidini kesmelidir şeklinde anlaşılabilir. Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesinde şöyle bir ifade, şöyle bir ibare yer alır. Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Demek ki yeryüzünde Allah'ın en çok gazabını çeken, en çok lanetine müstahak olan zulümlerden, haksızlıklardan bir tanesi bir müminin katledilmesidir. Hatta çeşitli rivayetlerde bir müminin canının yeryüzündeki her şeyden daha değerli olduğu şeklinde ifadeler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki sohbetlerimizde de geçtiği üzere veda haccında insanların canının, malının, ırzının tıpkı harem gibi, Mescid-i Haram gibi, tıpkı Arafe günü gibi Allah katında dokunulmaz olduğunu, bunlara kastetmenin büyük bir cahiliye adeti olduğunu ve mümin olan kişilerin bundan muhakkak uzak durması gerektiğini sıkı sıkıya tembih etmişti. Ama maalesef bugün yaşadığımız şu acı günlerde, tarihin şu en son birkaç asırlık döneminde en ucuz mal Müslüman kanı olmuştur. İnsanlar bir papağan için, bir balina için, herhangi bir hayvan için gösterdikleri hassasiyeti, titizliği, insanlığı katleden binlerle, on binlerle, milyonlarla insan için göstermemiştir, göstermemektedir. Çünkü insanın canı her şeyden ucuz hale gelmiştir. Bu da maalesef kıyametin yaklaştığını, insanların nasıl vurdum duymaz hale geldiğini gösteren acı örneklerden bir tanesidir. Hadis-i şerife tekrar dönersek, Allah'ın rahmetini ummaya devam eder mümin diyor. Haram bir kan dökmedikçe. Aslında dinimizde ölene kadar bir insanın Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi doğru kabul edilmez. Ne günah işlerse işlesin, hatta şirk koşmuş olsa da, Allah'ı inkar etmiş olsa da, bütün bu insanların yaptıklarından tevbe, vazgeçme, bunları silme, temizleme imkanı mevcuttur. Allah'ın rahmeti devamlı insanları kendisine çağırır. Bu manada insan ne büyük günah işlemiş olursa olsun Allah'tan ümidini kesmez. Ne kadar Allah'tan uzak düşmüş olursa olsun, yaptıklarıyla ne kadar çok isyan etmiş, ne kadar çok kan akıtmış olursa olsun, tevbe imkanı, Allah'ın kapısına tekrar dönme imkanı her daim mevcuttur. Göz kapanmadığı, nefes tükenmediği, gün batıdan doğmadığı müddetçe herkes hatasını telafi etme imkanına sahiptir. Ama buradaki vurgu, yapılan işin o kadar büyük, o kadar büyük bir cezası vardır ki ve Allah katında öyle bir lanete müstahaktır ki bu günahla Allah'ın huzuruna çıkmamak gerekir. Burada Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, eğer gerekirse böyle bir ölüm sebebiyle kesilebilir. Yoksa dediğim gibi Allah kendisinden ümit kesmeyi de yasaklamıştır. O halde biz bir müminin canına, bir müminin malına el uzatmadığımız gibi onun manevi şahsiyetine de dil uzatmamalı, her türlü hakkına riayet etmeli ve Allah'ın affetmeyeceği, ancak o kulla yüzleşerek, onunla helalleşerek huzuruna çıkacağımız günahları işlememeye çalışmalıyız. Rabbimiz bize böyle bir kulluk yaşamayı nasip buyursun. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarından hatıralar paylaşıyoruz. Bugün de Abdullah bin Mübarek, Kuddise sirruhun, rahmetullahi aleyhin son demlerine gidelim. Abdullah bin Mübarek çok büyük alimlerden, zahitlerden, hadis alimlerinden bir tanesiydi. Ölümün kendisine yaklaştığını hissedince var olan mallarının da insanlara infak edilmesini, yoksullara dağıtılmasını istedi. Talebelerinden bir tanesi, "Efendim," dedi, "gözlerini dünyaya kapatırken geriye 3 tane kız bırakıyorsun. Miras olarak onlara da bir şey bırak. Onlara nasıl bir çare düşündünüz?" Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek şöyle cevap verdi: "Ben onlar hakkında söylenecek sözü daha önce söylemiştim." Rabbimiz A'raf suresinin 196. ayet-i kerimesinde "Salihlerin işini o Allah üstlenir." buyuruyor. Bir kişinin işini Allah'ın üstlenmesi, Allah'ın kulunun üstlenmesinden daha hayırlıdır, dedi. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da buna benzer bir hadise olur. Sa'd bin Ebi Vakkas büyük bir rahatsızlık geçirir ve ölüm döşeğinde olduğunu, bu hastalıktan bir daha kurtulamayacağını düşünür ve Peygamberimizden malının hepsini fakirlere vermek üzere izin ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapma, mirasçılarını düşün," der. "O zaman yarısını bırakayım," der. Peygamberimiz, "Bunu da yapma," der. "Üçte birini infak edeyim," der. "Bunu da yapma," der. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir açıklamada bulunur: "Mirasçılarını başkasına muhtaç olmayacak şekilde bırakman, onları başkasına el açar durumda bırakmandan daha hayırlıdır." Gerçekten bir müminin hayatında denge çok önemlidir. İnsanın infakla ilgili, sadakayla, zekatla ilgili yahut diğer hayırlı işlerle ilgili kararlarını en son ana bırakmaması gerekir. Hayattayken, gücü imkanı varken, Peygamber Efendimizin tabiriyle hep daha fazlasını kazanma ümidi varken, daha mala iştahı yerindeyken, o can yongası olan malını kendi eliyle insanlara infak etmeli, muhtacı, garibi, akrabayı o maldan pay sahibi kılmalıdır. Artık hayatının son demleri geldiğinde insanın bu mal üzerinde hele hepsini verecek şekilde tasarrufta bulunması doğru görülmemiştir. Artık ölüm döşeğindeyken bu mal sahibinin olmaktan çıkmış, mirasçılarının hakkı olmuştur. Böyle bir anda verilen karar o mirasçıları mahrum edecek duruma düşürebilir. İşte dinimiz her hak sahibine hakkının teslim edilmesini emrederken bu hususta da itidali tavsiye etmiş. İnsanın hayatı boyunca başkalarına infak ederken teşvik edildiği halde ölüm döşeğinde böyle bir tasarrufunun doğru olmadığı bildirilmiştir. Abdullah bin Mübarek'in buradaki tavrı, "Ben mirasçılarıma Vakıa suresini okumalarını tavsiye etmiştim," demişti. Elbette böyle bir nasihat, Abdullah bin Mübarek'in ifadesiyle, "Allah salihlerin işini üzerine almıştır," şeklindeki ayet-i kerime, aynı zamanda evlatların güzel yetiştirilmesi gerektiğinin de ölçüsünü bize verir. Gerçekten geride salih ve saliha evlatlar bırakan insan, en büyük mirası, en kıymetli malı bırakmış demektir. Allah'a doğru giden bir yol, bir istikamet öğretmişse, bir babanın, bir annenin vereceği en güzel miras bunlardır. Güzel ahlak en güzel mirastır. Bunun dışında herkes zaten dünya hayatı boyunca kendi rızkını Allah'ın kendisine takdir ettiğini bilir, ancak bununla yetinir. Rabbimiz bize de güzel bir hayat yaşamayı, Allah'ın verdiği nimetleri yine onun yolunda seferber etmeyi, infak etmeyi nasip etsin. Bize vermiş olduğu evlat nimetini en güzel şekilde Allah'ın yolunda yetiştirerek kullanmayı, onların salih ve saliha oluşlarını, iyi insanlarla güzel ameller yapışlarını seyretme imkanı versin. İnsan elinden geldiği kadar güzel bir meyve almak ümidiyle toprağa tohumu atar, vakti zamanında gerekli bakımını yapar ama o ağaç yeşerip meyve verdiğini görse mutlu olduğu gibi kendisi bizzat dünya gözüyle görmese de bu niyeti sebebiyle, bu emeği sebebiyle Allah katında mükafatlandırılır. Tıpkı bunun gibi biz de evlatlarımızı bizden sonraki dönemde bizim temsilcimiz güzel meyveler veren insanlara müstefid olacakları, faydalanacakları amellerle onlara yardımcı olan birer meyve kılsın. Böylece biz de onlar meyve verdikçe, onlar insanlığa hizmet ettikçe, yaşamış olsak da, toprağa girmiş olsak da onların yaptıklarından istifade etmiş oluruz. Kapanmayan bir defterimiz olarak amel defterimizi açık tutar, kabirde de mahşer yerinde de yüzümüzü güldürür. Gerçek kazanç, bitmeyen defter, hayırlı salih amel ve belki de en büyük nimet böyle iman üzere yaşayan evlatlardır. Rabbimiz bizi de böyle bir nimetten mahrum eylemesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bu duayla sonlandırmış olalım. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.